Ayrım 9, sayfa 92. Downey dedim Mati. Müşterim var burada. Ama ben senin karınım. Downey bir anda arkasını döndü. Zehir gibi gözlerle bakıyordu. Mati şaşkına dönmüştü. Uzatma meseleyi Mati dedi. Dikkatini çekebilmek için ne yapmam gerekiyor diye bağırdı Mati. Senden bir araba mı alayım? Bu mu gerekiyor yani? Çünkü başka bir yol göremiyorum ben. Sesi çatallamıştı. Başka bir yol göremiyorum dedi kendi kendine. Belki de denemeyi bırakmalısın. Çünkü artık hiçbir anlamı yok. Mati arkasından baka kalmıştı. Downey adama doğru yürürken bir an için durup omuzlarını dikleştirdi ve yüzüne kocaman bir gülümseme kondurdu. Müşterisini karşılarken sesi bir anda sıcak, dost canlısı bir ahenge bürünmüştü. Bayan Purvis, madam, Mati gözlerini kırpıştırarak tamirciye döndü. Sakıncası yoksa arabanın anahtarı lazım da, arabayı içeriye alıp tekerleği gevşetmem gerekiyor. Sonra yağlı elleriyle uzattı. Mati tek kelime etmeden anahtarı verip Davni'ye döndü. Ama o anda Mati'nin durduğu tarafa bile bakmıyordu. Sanki görünmezmiş gibi, bir hiçmiş gibi. Mati eve nasıl gittiğini bilememişti. Bir anda elinde anahtarlarla mutfak masasının üzerinde biriken postaların önünde otururken buldu kendini. En üstte kredi kartı ekstresi duruyordu. Üzerinde Bay ve Bayan Purvis yazıyordu. Ona ilk kez birinin Bayan Purvis diye seslendiği günü hatırladı. Bu ismi duyunca nasıl da sevinmişti. Bayan Purvis, Bayan Purvis, Bayan Hiç. Anahtarlar elinden yere düştü. Mati başını avuçların arasına gömüp ağlamaya başladı. Bebek karnını tekmeledikçe ağlamaya devam etti. Boğazı ağrıyana kadar, öndeki mektup gözyaşlarıyla ıslanana kadar devam etti. Onu geri istiyorum. Eski halini istiyorum. Beni sevdiği zamanki halini istiyorum. Kendi hıçkırıklarının arasında bir kapı gıcırtısı duymuştu. Ses garajdan geliyordu. Başını kaldırdı. Kalbi umutla dolmuştu. Eve döndü. Üzgün olduğunu söylemek için eve döndü dedi. Bir anda öyle bir fırlamıştı ki yerinden, sandalye devrildi. Deli fişek gibi kapıyı açıp garaja gitti. Karanlıkta şaşkın şaşkın gözlerini kırpıştırdı. Garajda bir tek kendi arabası duruyordu. Downey diye seslendi. O sırada bir parça gün ışığı gözünü aldı. Yan bahçeye açılan bir kapı aralıktı. Kapıyı kapatmak için o tarafa doğru yürüdü. Tam kapıyı kapatmıştı ki arkasından bir ayak sesi duydu. Olduğu yerde donup kaldı. Kalbi güm güm atıyordu. O anda içeride tek başına olmadığını anladı. Arkasını döndü ama ne olduğunu anlayamadan bir anda gözleri karardı. Bölüm 6. Maura, akşamüstü güneşi arkasında bırakıp Our Lady of Divine Light Kilisesi'nin loş serinliğine adımını attı. Bir süre gözleri kamaştığı için etrafındaki her şeyi gölgelerden ibaret görmüştü. Sıraların belli belirsiz hatları ve en önde tek başına başını eğmiş oturan cemaat üyesi bir kadın. Geçip sıraların birine oturdu. Gözleri kilisenin loş ışığına alışırken kendini sessizliğe bıraktı. Tepesindeki renkli cam yoğun ve kasvetli tonlardaki renkleriyle pırıl pırıl parlıyordu. Resim kıvırcık saçlı bir kadın bedeni dolu gözlerle üzerinde kan kırmızısı bir elmanın bulunduğu bir ağaca bakıyordu. Cennet bahçesindeki Havva. Her şey alt üst eden baştan çıkartıcı fettan kadın. Maura penceredeki resme bakarken kendini kötü hissetmişti. Başka bir resme çevirdi gözlerini. Katolik bir anne babanın elinde yetişmesine rağmen kiliselerde kendini rahat hissetmiyordu. Boyalı camlarda azizlerin mücevher gibi renklerle süslenmiş resimlerini inceledi. Her ne kadar şimdi kutsal azizler olarak görülseler de aslında yaşadıkları dönemde onların da etten kemikten yaratılmış olduklarını ve onların bile kusursuz olmayacaklarını düşünüyordu. Onlar aşağılık itirazlara yenik düşmüş olmalıydılar. Kusursuzluk insanlara özgü bir şey değildi ve Maura pek çok insandan daha iyi biliyordu bunu. Ayağa kalkıp mihraba doğru döndü ve durdu. Rahip Rofbi karşısında duruyordu. Renkli camdan vuran ışıklar yüzünde renk mozaikleri oluşturmuştu. Öyle sessiz yaklaşmıştı ki Maura, geldiğini duymamıştı bile. Şimdi birbirlerinin yüzlerine bakarak öylece kala kalmışlardı. İkisi de sessizliğini bozup söze girmeye cesaret edemiyorlardı. Umarım hemen gitmiyorsundur dedi Brontby sonunda. Birkaç dakika kendimle kalıp düşünmek için uğramıştım. O zaman gitmeden seni yakaladığım için mutluyum. Konuşmak ister misin? Maura dönüp en yakındaki kapılara baktı. Sanki kaçış yolu arıyor gibiydi. Sonra iç geçirerek cevap verdi. Evet, konuşmayı isterim sanırım. Ön sıralarda oturan kadın dönmüş onları izliyordu. Peki ne görüyor diye düşündü Maura. Genç yakışıklı bir rahip, çekici bir kadın, azizlerin gözleri önünde gizli saklı fısıldamalar. Rahip Brownie ve Maura huzursuzluğunu paylaşıyor olmalılardı. Cemaat üyesi kadına bakıp Maura'ya döndü. Burada olması şart değil. Ağaçların gölgelediği yolun üzerinde Jamaica Riverine Park'ta nehir kıyısı boyunca uzanan yolda yürümeye başladılar. O sıcak günün öğleden sonrasında parkta koşucular, bisikletleriyle gezen insanlar ve bebek arabalarını iten annelerin eşliğinde dolaşıyorlardı. Böyle toplum içerisinde bir yerde bir rahiple bir cemaat üyesinin yürüyüş yapıyor olması dedikodulara neden olmazdı. Hep böyle olacağız işte diye düşündü Maura. Başlarını eğip bir söğüt ağacının dallarının altından geçtikleri sırada bütün skandallardan, bütün günahlardan uzakta. Bana istediklerimi asla veremez ama şimdi burada onun yanındayım. İkimiz de buradayız işte. Beni ne zaman görmeye geleceksin diye merak ediyorum dedi Brogni. Gelmeyi istedim ama zor bir haftaydı. Maura susup nehre çevirdi gözlerini. Az ilerideki caddeden gelen araba sesleri nehrin sesini bastırıyordu. Bugünlerde faniliğimi düşünüyor oldum. Eskiden düşünmüyor muydun? Bu şekilde değil. Geçen hafta otopsiyi izlerken pek çok otopsi görmüş olmalısın bu zamana kadar. İzlemekle kalmıyorum Daniel. Otopsiyi yapan benim. On eşleri elimde tutuyorum ve insanları kesiyorum. İş yerinde neredeyse her gün yapıyorum bunu. Ve daha önce bundan hiç rahatsız olmamıştım. Belki de insanlığımı yitirdiğimi anlamına geliyor bu. Öyle hissizleşmişim ki kestiğim şeyin insan bedeni olduğunu bile fark etmiyorum artık. Ama o gün otopsiyi izlerken başka bir şey oldu. Her şey bir anda son derece kişisel bir hale geldi. Ona baktım ve o masada kendimi gördüm. Şimdi neşteri her elime alışımda onu düşünüyordum. Nasıl bir yaşam sürdüğünü, neler hissettiğini, o sıra neler düşündüğünü. İşe dönmek biraz zor oldu yani. Hepsi bu. Gerçekten işe dönmek zorunda mısın peki? Maura bu soru karşısında öyle şaşırmıştı ki boş gözlerle Daniel'e baktı. Başka seçeneğin var mı? Kanun zoruymuş gibi söylüyordu. Bu benim işim. Bu işte iyiyim ben. Ama bu devam etmen için geçerli bir sebep sayılmaz. Neden kendini zorluyorsun ki? Sen neden rahiplik yapıyorsun peki? Şaşırma sırası Daniel'deydi şimdi. Bir süre yanında sessizce durdu. Söğüt ağaçlarının gölgesinin altında mavi gözleri açık bir renge bürünmüştü. Bu seçimi çok uzun zaman önce yaptım dedi. Bunun hakkında düşünmüyorum bile artık. Sorgulamıyorum. İnanmış olmalısın. Hala inanıyorum. Bu yetmez mi? Gerçekten de tek gereken şeyin inanç olduğunu mu düşünüyorsun? Hayır, elbette değil. Maura önüne dönüp ağacın gölgeleriyle alacalı bulacalı olan yolda yürümeye devam etti. Daniel gözlerine bakmaya cesaret edemiyordu. Gözlerinin ona ele vereceğinden korkuyordu. Zaman zaman faniliğimizle yüzleşmemiz iyidir dedi. Daniel hayatımızı yeniden gözden geçirmemizi sağlar. Bununla yüzleşmeyi tercih ederdim. Neden? İçe bakış durumlarıyla aram iyi değildir pek. Okulda felsefe derslerine bile dayanamazdım. Cevabı olmayan tüm sorular ama fizik ve kimyayı anlayabiliyordum. Bu derslerde öğretilen prensipler bir düzen içinde ve tekrarlanabilir oldukları için kendimi daha rahat hissedebiliyordum. Maura durup patenleriyle bir bebek arabasını iten genç kadını izledi. Açıklanamaz olanı sevmiyorum. Evet biliyorum. O matematik denklemlerinin çözülsün istiyorsun her zaman. Bu yüzden şu kadının öldürülmesi seni bu kadar etkiledi. Evet, cevabı olmayan bir soru bu. En nefret ettiğim şeydir. Maura nehre karşı ahşap bir banka geçip oturdu. Güneş batmaya başlamıştı. Koyulaşan gölgelerin altında nehir usul usul akıyordu. Daniel de yanına oturdu. Birbirlerine değmedikleri halde o kadar yakınlardı ki çıplak kolunun üzerinde onun bedeninin sıcaklığını hissedebiliyordu. Dedektif Rizzoli'den dava ile ilgili bir şey öğrenebildin mi? Beni olaya dahil ettiğini söyleyemem. Bunu yapmasını beklemiyordun herhalde. Hayır, polis olarak bunu yapmasını bekleyemezdin ondan. Ama arkadaşın olarak, evet sorun da bu. Dost olduğumuzu sanıyordum. Ama bana hiçbir şey anlatmıyor. Bunun için onu suçlayamazsın. Kurban senin evinin önünde bulundu. Düşünmeden edemiyordur. Neyi? Suçlu olabileceğimi mi? Ya da hedefin aslında sen olduğunu. O gece hepimiz öyle zannettik. Arabadakinin sen olduğunu sandık. Daniel gözlerini kaldırıp nehrin öbür tarafına doğru baktı. O tepsiyi bir türlü unutamadığını söylüyorsun. O gece benim aklımdan çıkmıyor işte. Tüm o polis arabalarının yanında evimin önünde kala kalmıştım. Onlara inanamıyordum. İnanmak istememiştim. İkisi de sessizce gömüldüler. Önlerinden kapkaranlık bir nehir uzanıyordu. Arkalarında ise nehir gibi bir trafik. Bu gece akşam yemeğine gelir misin diye sordum Maura birdenbire. Daniel bir süre cevap veremedi. O tereddüt anı içinde Maura utancından kıpkırmızı olmuştu. Sözünü geri almak istiyordu. Son 60 saniyeyi başa almak istiyordu. Sadece hoşça kal deyip gitseydi ne güzel olacaktı. Ama bu düşüncesizce teklif çıkıvermişti ağzından. Ki ikisi de onun bunu kabul edemeyeceğini biliyordu. Özür diledim diye mırıldandı Maura. Sanırım bu o kadar da iyi bir fikir değil. Olur dedi Daniel o anda. Çok sevinirim. Maura mutfakta salata için domates doğruyordu. Bıçağı tutarken elleri titremişti. Ocakta pişen yemeğin kırmızı şarap ve tavuk kokuları yükseliyordu. Bu Maura'nın yapmaya alışkın olduğu herhangi bir tarife bakmadan kolayca pişirebileceği bir yemekti. O anda daha karmaşık bir yemekle uğraşamazdı. Çünkü bütün dikkati o sırada birer kadeh pinot doldurmakla meşgul olan adamın üzerindeydi. Daniel kadehlerden birini getirip tezgahın üzerine Maura'nın önüne bıraktı. Yapabileceğim başka bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Salata sosunu yapayım mı? Ya da marulları yıkayabilirim istersen. Seni çalışman için çağırmadım buraya. Sadece restoranda herkesin gözü önünde olmaktansa burayı tercih edersin diye düşündüm. Sürekli toplumun gözü önünde olmaktan bıkmış olmalısın dedi Daniel. Daha çok seni düşünüyordum aslında. Rahipler de restoranlarda yemek yiyebilir mi Maura? Hayır demek istediğim o anda kıpkırmızı olduğunu hissetti ve yeniden domateslerine döndü. Sanırım insanlar yanlış anlayabilirlerdi dedi Daniel. İkimizi bir arada görünce yani. Daniel bir an için gözlerini dikip ona bakmıştı. O sırada bıçağın tahtaya değdiği anda çıkarttığı seslerden başka çıt çıkmıyordu. Bir insanın mutfakta bir rahiple ne işi olur diye düşündüm Maura. Ondan yiyecekleri kutsamasını mı isteyeceğim? Hayatta hiçbir erkek onu bu adamdan daha huzursuz, daha kusurlu ve daha insan hissettiremezdi herhalde. Peki ya sen Daniel? Senin ne kusurların var? Diye geçirdi içinden. Kestiği domatesi genişçe bir salata kaşesine boşalttığı anda. Sonra salatanın üzerine zeytinyağı ve balzamik sirke döktü. Boynuna taktığı şu beyaz yaka günahlara karşı bağışıklığını mı arttırıyor? İzin ver de hiç değilse şu salatalığı doğrayayım dedi Daniel. Sen hiç yerinde durmaz mısın? Başkaları çalışırken boş boş oturmak adetim değildir. Maura gülmeye başladı. Kulübe hoş geldin o zaman. Umutsuz İşkolikler Kulübü mü bu? Çünkü eğer öyleyse kurucu üyesi ben sayılırım. Daniel tahta bıçaklıktan bir bıçak alıp salatalığı kesmeye başladı. Sebzenin taze, yazı anımsatan kokusu bir anda bütün mutfağa yayılmıştı. Beşi erkek, biri kız, altı tane kardeşim vardı. Onlara yardım etmekten geliyor bu. Yedi çocuk ha? Aman tanrım. Eminim babam da annem her hamile kaldığında bunu söylüyordu. Peki sen kaçıncısın bu yedinin içinde? Dördüncüyüm. Tam ortadan vurmuşum yani. Bu da psikologlara göre beni doğuştan şefaatçi yapıyor. Sürekli uzlaştırmaya çalışan taraf yani. Sonra Maura'ya bakıp gülümsedi. Ayrıca duşa çabucak girip çıkmak konusunda da başarılı olduğum anlamına geliyor tabii ki. Peki 4 numaralı çocuktan bir rahibe nasıl geçtin? Daniel yine başını kesme tahtasını çevirmişti. Senin de tahmin edebileceğin gibi uzun bir hikaye bu. Bahsetmek istemediğim bir hikaye mi? Rahip olmayı seçmemdeki sebepler büyük olasılıkla sana mantıksız gelecektir. Ah ne gariptir ki hayatta en büyük seçimlerimiz genellikle mantıksız seçimler oluyor. Evlenmeyi seçtiğimiz kişiler mesela. Maura şarabından bir yudum aldı ve sonra kadehini geri bıraktı. Ben de evliliğin mantık çerçevesini açıklayamazdım. Daniel başını kaldırıp ona baktı. Şehvet mi? Bu uygun bir kelime oldu gerçekten. Hayatımın en büyük hatasını böyle yaptım işte. Yani en azından şimdiye kadarki en büyük hata bu. Maura şarabından bir yudum daha aldı. Ve sen de sonraki büyük hatam olabilirsin. Eğer Tanrı uslu durmamızı istiyorsa Günahı neden yarattı o zaman diye geçirdi içinden. Daniel doğradığı salatalıkları kaseye koyup bıçağı duruladı. Maura arkası dönük lavaboda bıçağı yıkadığı sırada onu izliyordu. Uzun mesafe koşucuları gibi ince, uzun bir yapısı vardı. Bunu neden yapıyorum kendime diye geçirdi içinden. Hoşlanabileceğim başka bir sürü erkek varken neden o? Neden rahip olmayı seçtiğimi sormuştun, dedi Daniel. Neden? Daniel dönüp ona baktı. Kız kardeşim lösemi hastasıydı. Maura şaşırmıştı. Ne diyeceğini bilmiyordu. Duruma uygun bir sözcük bulamıyordu. Sophie o zaman daha 6 yaşındaydı, dedi Daniel. Ailenin en küçüğüydü ve tek kızıydı. Sonra ellerini kurulamak için bulaşık havlusuna uzandı. Ve işi bitince havluyu düzgünce yerine astı. Sanki sonrasında söyleyebileceği sözleri toparlayabilmek için zaman kazanmaya çalışıyordu. Akut lefonsit lösemiydi. Sanırım bu iyi türü olmuyormuş. Löseminin iyisi olursa tabii ki. Çocuklar için en iyi prognozdur. %80 kurtulma şansı vardır. Bu doğru bir bilgiydi ama Mora bunu söylediği anda pişman olmuştu. Akılcı Doktor İstes trajedilere her zamanki pratik bilgileri ve kalpsiz istatistikleriyle cevap veriyordu işte. Etrafındaki insanların karmaşık duygularıyla hep böyle başa çıkardı zaten. Sürekli bilim adamı rolünün arkasına saklanırdı. Bir arkadaş akciğer kanserinden mi ölmüş, bir akraba bir araba kazasında sonunda felç mi olmuş? Maura her trajedi için başvurulacağı bir istatistik vardı. Rakamların kati kesinliğinden ve insanın başına gelebilecek her korkunç olayın ardından bir açıklama olduğu inancından destek alıyordu. Bu cevabından dolayı Daniel onu ilgisiz ve hatta duygusuz biri olduğunu sanacağından korkmuştu. Ama o gücenmiş gibi görünmüyordu. Sadece başını sallayıp bu bilginin olduğu haliyle yani Maura'nın verdiği pratik bir bilgi olarak kabul etmişti. O zamanlar 5 yaşındakilerin hastalıklarından kurtulma oranları o kadar da iyi değildi, dedi. Teşhis konulduğunda hastalık çok ilerlemişti. Ne kadar korkunç bir durum olduğunu anlatamam. Hepimiz yıkılmıştık. Özellikle de annem. Onun tek kızıydı. Bebeğiydi onun. O zamanlar ben 14 yaşındaydım ve Sophie'ye göz kulak olma görevi bana kalmıştı. Bütün o ilgiye, bütün o şefkate rağmen biraz olsun şımarmamıştı. Her zaman hayal edebileceğin en sevimli, en tatlı çocuk olarak kaldı. Daniel Maura'ya bakmıyordu. Hala gözleri yerindeydi. Sanki çektiği acının derinliğini gözler önüne sermek istemiyordu. Daniel, dedi Maura. Daniel derin bir nefes alarak doğruldu. Senin gibi görmüş geçirmiş bir septiye bu hikayeyi nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum. Ne oldu? Doktoru Sopin hastalığının son evrede olduğunu söylemişti. O zamanlar bir doktor fikrini beyan ettiği zaman onun sözleri İncil-i Şerif kabul edilirdi. O gece annem, babam ve erkek kardeşlerim kiliseye gittiler. Bir mucize için dua etmeye sanırım. Ben yalnız kalmasın diye Sopi ile hastanede kalmıştım. O zaman saçları dökülmüştü artık. Kemoterapiden kel kalmıştı. Kucağımda uyuyakaldığı anı hatırlayabiliyorum ve dua ettiğimi. Saatlerce dua etmiştim. Aklına gelebilecek en çılgınca sözleri verdim. Eğer öyleyse bir daha kiliseye asla adımımı atamazdım sanırım. Ama kurtuldu, dedi Maura usulca. Daniel ona bakıp gülümsedi. Evet, kurtuldu ve ben de tüm o çılgınca sözlerimi yerine getirdim. Çünkü o gün o beni duymuştu. Buna şüphem yok. Sophie nerede şimdi? Manchester'da yaşıyor. Evlendi ve çok mutlu. İki tane çocuk evlat edindiler. Daniel mutfak masasında Maura'nın karşısında oturdu. İşte böyle. Ben de buradayım. Rahip Robney. Şimdi neden bunu seçtiğimi biliyorsun. Doğru bir seçim mi peki? Diye sormak istiyordu Maura ama soramadı. Şarap kadehlerini yeniden doldurdular. Maura kıtır kıtır Fransız ekmeğini dilimleyip salatanın üzerine koydu. Buram buram tüten yemeğinden bir kepçe yardımıyla çukur tabaklara servis etti. Bir erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Gitmeye çalıştığı yer bu muydu peki? İstediği bu muydu? Daniel Brophy'nin kalbine ulaşmaya mı çalışıyordu? Belki de ona sahip olamayacağını bildiği için onu arzulamaktan korkmuyorum. Benim ulaşılamayacağım bir noktada. Yani beni incitmez. Victor'un incittiği gibi incitmez. Bu ayrımda geçen yabancı ifadeleri kodluyorum. Sophie. S-O-P-H-I-E. Our Lady of Divine Light Kilisesi. O-U-R. L-A-D-Y. O-F. D-I-V-I-N-E. L-I-G-H-T.